ve global arenada tarım ve gıda sektörünün nabzını tutan İzmir Ticaret Borsası'nın 4 Element ve İnsan kanalına hoş geldiniz. İnsanoğlunu aldığı nefesle canlı kılan hava, yaşamın kaynağı su, doyuran toprak, lezzetlendiren ateş ve evrenin en önemli oyuncusu insan. Moderatörlerimiz soruyor, konuklarımız sizler için anlatıyor.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, ben İrfan Donat. İzmir Ticaret Borsası'nın 4 Element ve İnsan kanalına hoş geldiniz. Bugün tarım konusuna gıdada yaşanan kayıp, atık, israf boyutundan bakacağız. Hem küresel manada tabloyu ortaya koyacağız, hem de Türkiye özelindeki durumu ve bu konuda yapılan çalışmaları konuşacağız. Tarım ve Orman Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan bizimle birlikte. Aylin Hanım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba İrfan Bey, hoş bulduk.
Ben bugün konuşacağımız konuyu çok önemsiyorum. Zira bu konunun bizi doğrudan ve dolaylı şekilde etkileyen pek çok boyutu var. İşin ekonomik tarafı belki biraz daha ön plana çıkartılıyor. Ama baktığımız zaman sağlık tarafı da var, sosyal boyutu var, iklim, çevre, biyoçeşitlilik üzerinde etkisi söz konusu. Dolayısıyla oldukça geniş bir alanı kapsıyor. Şimdi bundan dolayı da zaten gıdanın üretiminden tüketimine kadarki süreci 7'den 70'e diye herkeste farkındalık yaratılması gereken bir mevzu olarak ben görüyorum. Biliyorum ki siz de bu konuyu çok önemsiyor ve üzerinde uzun zamandır ulusal ve uluslararası ölçekte çalışıyorsunuz. İsterseniz bu mesele neden önemli ve üzerinde niçin kafa yorulmalı, sizler için ne anlam ifade ediyor, oradan başlayalım.
Teşekkür ederim İrfan Bey. Gerçekten son derece önemli bir konu. Bunu şöyle izah edebiliriz. Rakamlarla ortaya koyduğumuzda aslında bu gıda kayıp ve israfın ne kadar ciddi boyutta olduğunu görebiliyor olacağız. Dolayısıyla bununla ilgili isterseniz ilk etapta bir hem dünyadaki rakamları hem de Türkiye'deki rakamları paylaşmak isterim. Dünyadaki rakamlara baktığımızda yılda 1.3 milyar ton gıdanın israf edildiğini görüyoruz. Bu da üretilen gıdanın 1/3 anlamına geliyor. Şimdi şöyle bir değerlendirme yaparsak, 2050 yılında dünya nüfusu 10 milyara ulaşacak tahminlere göre. Bu tahminlere karşılık bu nüfusu beslemeye yönelik olarak üretimimizi %60 oranında arttırmamız gerekiyor. Baktığınızda evet, üretim arttırmak için tarıma elverişli alanları daha çok kullanabiliriz. Teknolojiyi kullanarak üretimi arttırabiliriz. Yeni bilimsel araştırmalar yaparak daha fazla ürün elde etmeye yönelik de çalışmalar yapabiliriz. Bunlar zaten hali hazırda hem ülkemizde hem dünyada devam ediyor. Ama bunun sonu yok. Dolayısıyla bahsettiğimiz rakam, yani üretilen gıdanın 1/3 çöpe atıyor olmamız demek çok ciddi bir rakam. Yani biz üretimimizi %60 arttırmayı planlarken aslında kaybettiklerimizden kazanırsak çok ciddi artıya geçmiş olacağız. O yüzden olaya bu yönüyle bakıp ilk etapta bu konuda bir farkındalık, akabinde de bilinçlendirme çalışması için biz bu kampanyayı ya da işte gıda kayıp ve israflarını önlemeye yönelik bir çalışmayı gündemimize aldık.
Harika. Çünkü dediğiniz gibi bu rakamları bazen söylediğimiz zaman insanların kafasında çok bir şey ifade etmeyebiliyor. Tıpkı zaman zaman biz iklim değişikliğini konuştuğumuz zaman da bunun farkındalık tarafında biraz zayıf olduğumuz sonucuna ben varıyorum. Aslında etkilerini hem yaşıyoruz hem de önümüzdeki dönemde çok daha sert yaşayacağız. Gıda tarafında çok farklı bir tablo yok. Birleşmiş Milletler Çevre Programı Gıda İsraf Endeksi'deki rakamlara ben de şöyle bir göz attığımda israfın %61'i hane halkı düzeyinde gerçekleşiyor. %26'sı gıda hizmetlerinde ve %13'ü de perakende aşamasında yaşanmış. Dolayısıyla dediğiniz gibi çiftliklerde ve tedarik zincirlerindeki gıdanın kaybı genel olarak toplam gıdanın 1/3 denk geliyor. Günün sonunda da bakıyoruz dünyada 690 milyon insan açlıktan olumsuz etkileniyor. Hatta daha geniş ölçekte bakarsak 3 milyar insan sağlıklı şekilde beslenemiyor. Yani mesele hakikaten sadece işte Türkiye'nin, Avrupa'nın ya da Afrika'nın meselesi değil, küresel bir mesele. Tıpkı yine iklim değişikliğinde olduğu gibi ve ülkelerin belki kendi başına atacakları adımlar önemli ama yine burada koordinasyon da ön plana çıkıyor herhalde. Kime ne görevler düşüyor?
Tabii bu biraz daha işin başına gitmeyi isterim bunu izah edebilmek için. Küresel ölçekte dediğiniz çok doğru. Bunun için zaten 2016 yılında Birleşmiş Milletler hem yoksulluğu ortadan kaldırmak hem de gezegenimizi korumak ve tüm insanların refah içinde yaşamasını sağlamak için bir eylem çağrısında bulundu. Ve bunun adına da sürdürülebilir kalkınma amaçları dedi. 17 tane de hedef koydu. Dolayısıyla bu hedeflerden 2 tanesi direkt olarak bu sürece hizmet eden hedefler. Bir tanesi nedir? Açlığa son vermek. Diğeri de bilinçli üretim ve tüketim. Şimdi pandeminin getirdiği süreç de aslında bu konuda bilinçlenmemizi hızlandırmış oldu. Bu da her ne kadar yaşadığımız süreç zor ve korkunç olsa da pandeminin bize kazandırdığı, daha doğrusu gündemimize hızlı bir şekilde kazandırdığı konulardan bir tanesi de bu oldu açıkçası. Dünya gündemine çok ciddi bir şekilde oturdu. Ben size şöyle söyleyeyim. Pandemi döneminde yapılan uluslararası çaptaki toplantılardan bir tanesi de G20'dir. G20 toplantısını işte Eylül ayında Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirdik ve Tarım Bakanları toplantısında en önemli gündem gıda tedariği, kayıp ve israflar ve gıda değer zincirinin önemi oldu. G20 niye diyorum? Çünkü G20 ülkeleri dünya ekonomisinin %85'ini yöneten ülkeler. Dünya ticaretinin de %75'ini temsil ediyor. Dolayısıyla onların hareketleri, onların gündemine aldığı konular bizim için de en önemli konular olmalı. Biz de bir G20 ülkesiyiz. Dolayısıyla hani bu trendin getirdiklerini sebep ve sonuçlarıyla tartışarak o sürecin içinde yer almamız gerekir diye değerlendiriyorum. Tekrar gıda kayıp ve israflarına döndüğümüzde dünyadaki profil bu. Türkiye'deki profil de açıkçası çok farklı değil. 2018'deki TÜİK verilerine göre 18.8 milyon ton gıda yıllık olarak çöpe gidiyor Türkiye'de. Bunu şöyle bir kafanızda nasıl canlandırabiliriz diye düşündüğümüzde çöp kamyonlarını düşünün, büyük çöp kamyonlarını. Ondan 625 bin tane gidiyor bu çöpe atılan gıda.
Çok büyük rakam.
Çok büyük gerçekten. Bunu dünya ölçeğinde değerlendirdiğimizde de şöyle bir şey, hani ürettiğimiz gıdanın 1/3'ü çöpe gidiyor diyoruz. Bu 1/3 çöpe giden gıdayı üretmek için Çin'in yüzey alanı kadar tarım alanına ihtiyacımız var aslında.
Yani biz gıda israfını konuşurken aynı zamanda kaynak israfını da konuşuyoruz dolayısıyla. Toprağı, suyu, işte kullanılan diğer enerji girdiler, hepsi israf oluyor.
Onun bir de karbon ayak izi var, yarattığı etki. Onu da size şöyle izah edeyim. Dünya rakamlarına dönüp baktığımızda gıda israfının küresel sera gazındaki payının %6 olduğunu görüyoruz. Gıda israfını bir ülke olarak değerlendirseydik, sera gazı üretiminde Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra 3. ülke oluyordu. Yani düşünün, iklim değişikliği dedik, farkındalık dedik. Ki ben iklim değişikliği müzakerelerinde de uzunca yıllar bulunmuş bir arkadaşınızım. O süreçte de gerçekten kendimizi paraladık. Yani hani bilimsel açıklamalar geliyor, işte gündemimize oturuyor. Ama ancak işte sosyolojik durum, toplumsal yaklaşım baktığınızda bunu günlük hayatınızda etkilerini hissettiğiniz zaman görüyorsunuz. Gıda kayıp ve israfları da aynen öyle. Biz belki bunu şu anda görüyoruz, anlatmaya çalışıyoruz ama önümüzdeki günlerde bu çok ciddi bir problem olarak hem Türkiye'nin hem de dünyanın gündemine oturacak. Dediğim gibi pandemi bunu biraz daha hızlandırdı, biraz daha algıyı yükseltti. Dolayısıyla hani bu konudaki çalışmaların çok daha hızlı yürütülmesi ve çok daha hızlı önlem alınması lazım. Biz bakanlık olarak üzerimize düşeni elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bu süreçte çeşitli kurumlar ve kuruluşlar da dahil. Sadece Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kendi eliyle yapabileceği bir süreç değil. Ve biz bunun farkında olarak da 2018'den beri tüm kurumlarımızı bu işin içine dahil ederek çeşitli çalıştaylar, paylaşımlar ve raporlarla, ki FAO'nun da çok önemli bir desteği ve ortaklığıyla bu süreci başlattık. Çok taraflı bir süreç ve ortak akılla bir süreç yürüttük. O yüzden içimiz çok rahat. Çünkü tüm strateji belgemizde, tüm eylem belgelerimizde tarafların, başta kamu kurum kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, sektörde yer alan özel sektörün, üniversitelerdeki akademisyenlerin hepsinin görüşlerini aldık. Meclisin görüşünü aldık ki orada ciddi bir ekip dilekçe komisyonunda bu alanda ciddi çalışmalar yapıyor Sayın Milletvekili Belma Satır'ın başkanlığında. Bütün bunları bir araya getirdik ve Türkiye'de ilk defa ulusal gıda kayıp ve israfın azaltılması ve önlenmesine yönelik bir strateji ve bu stratejinin uygulanmasına yönelik de bir eylem planı çıkarttık. Bunun hem Türkçe hem İngilizcesi Gıdanı Koru web sayfamızda yer alıyor. Bunu niye yaptık? Hep belgeye çalışma, dokümantasyon ama uygulamada bir şey yok denilebilir. Değil. Biz bunu çok taraflı yaptık. Çok tarafı işin içine soktuk. Eylemlere dahil ettik. Ve bunları sadece biz değil, lütfen siz de kontrol edin. Siz de bizi motive edin. Bizi takip edin, izleyin dedik. Dolayısıyla inanın herkes böyle dört bir elden bu işe sahip çıktı. Sürekli aranıyoruz. Mesela Gençlik ve Spor Bakanlığı. Gıdanın kayıp ve israflarına yönelik Gençlik ve Spor Bakanlığı ne yapabilir diye düşünebilirsiniz. Son derece aktifler. Öğrenci yurtları. Buralardan çıkan israf, gıdaların atılması, bunların farklı bir şekilde diğer ihtiyaç sahipleriyle paylaşılması için çeşitli oluşumlar gibi. Yani şu an hani tasarruf edemediğiniz çok değişik alanlardan çok güzel katkılar aldık. Onları da eylemlerimize koyduk. 94 tane eylem oluşturduk ve bugüne kadar da hızlı bir kampanya süreci, bilinçlendirme çalışmalarıyla birlikte bu eylemlerin %40'ını da aşağı yukarı gerçekleştirmiş olduk israfla ilgili olarak da. Tabii olaya sadece israf boyutuyla bakmamak lazım. Bütün bunlar bir bütün. Bunun bir tarladan sofraya ya da markete geliş aşamasındaki süreçlerine biz kayıp diyoruz. Sofradan çöpe gittiği kısmına aslında israf diyoruz. Ya da marketlerden çöpe gittiği kısmına israf diyoruz. Yani kayıp ve israf diye iki alanda bunu değerlendirebiliriz. Çünkü her iki alanın hedef kitlesi ve aktörleri birbirinden farklı.
Doğru. Şimdi bir hedef peki ortaya kondu mu? Mesela önümüzdeki 3 yılda ya da 5 yılda işte bu israfı yüzde atıyorum 15-20 azaltacağız ya da rakamı şuraya çekeceğiz, şunu yapacağız gibi var mı hedefler?
Elbette güzel hedeflerimiz var ama şu anda bunları rakamsal bir sürece sokamıyoruz. Nasıl sokamıyoruz? Çünkü yaptığımız çalışmanın sonuçlarını en az 2 yıl sonra alabiliyoruz. Ölçümleri en az 2 yıl sonra edinebiliyoruz.
Doğru.
Evet, bir hedefimiz var. Bunun için de yaptığımız çalışmanın ne kadar işe yaradığını biz de görmek istiyoruz. Ki kendimizi ya daha fazla motive edelim ya da yön değiştirelim, eksik kalan alanları tamamlayalım. Bunu da anlayabilmek için anket çalışması yaptık. Yani kısa vadede belki toplamda israfı anlayamıyoruz ama tüketici davranışını ne kadar değiştirdiğimizi görebilmek adına.
Var mı çarpıcı anket sonuçları ya da gözlemleriniz, tespitleriniz neler?
Var. Şimdi sizlerle onu paylaşayım. Biz kampanyayı projeye tabii FAO ile ortaklığımız çok önceden başladı. Bu bahsettiğim strateji çalışmaları, dünya örneklerinin Türkiye'de uygulanması. FAO gerçekten önemli bir ortak bizim için. Ancak Türkiye'deki sürece geldiğimizde biz bunu halkımızla paylaşma noktasına geldiğimizde pandemi patladı. Dolayısıyla biz böyle bir arada kaldık. Pandemi süreci, gıda kayıp ve israfları ile ilgili bir çalışma yapmışız. Bunu hangi boyutta, nerede, nasıl, hani en doğru şekilde nasıl paylaşabiliriz diye karar verdik. Bunu ötelemeyip hızlıca herkesle paylaşıp aksiyonları zor koşullar altında da olsa alabileceğimizi öngörerekten yola çıktık. Sayın Bakanımız 20 Mayıs tarihinde bunun lansmanını yaptı. Bu lansmanın hemen öncesinde şöyle bir tüketici anket çalışması yaptı. Burada çok basit birkaç konu üzerinde durduk tespit yapabilmek için. Bunlardan elde ettiğimiz sonuçlar şöyle. Tüketicilerimizin %65'i gıda ürünleri üzerindeki tarih etiketlerinin ne anlama geldiğini bilmiyor. Tüketicilerin %83'ü meyve ve sebze alırken şekilleri en düzgün olanları almayı hedefliyor. %44'ü ise alışverişe çıkarken liste hazırlamıyor. %35'i ise yaptığında tüketebileceğinden fazla yemeği pişiriyor. Bu bizim tabii geleneksel ve toplumsal yapımızdan da kaynaklanan bir şey. Hiçbir zaman sofraya eksik yemek koymaktansa fazlasını koyalım. Belki birkaç misafirimiz daha gelir. Mutlaka yemeğimiz dolabımızda olsun, işte ocağımızda olsun zihniyetinde diğer bir parçası tabii ki. Diğer bir çarpıcı sonuç ise en fazla ekmeği israf ediyoruz. Ve bu da daha çok evden atılan ekmek değil. Yine kültürel yapımız buna çok müsait değil. Yani biz ekmeği kutsal sayan bir toplumuz. Ekmeği değerlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz ama ekmek en çok rafta kalıyor. Evet. Taze tüketilen bir ürün olduğu için, tüketilemediği için rafta kalıyor.
Daha sofraya gelmeden kayba uğruyor. İsraftan ziyade ya da atık noktasına geliyor.
Aynen. Sofrada da belirli bir düzeyde kaybı var ama en çok rafta kaldığı için kayba uğruyor. İkinci olarak da taze meyve sebzeyi israf ediyoruz.
Benim buradan çıkardığım sonuç tüketici farkındalığı ve bilincinin artırılması, israf tarafında israfın azaltılması noktasında herhalde bayağı bir etkiye sahip. Yani burada kamuoyunu doğru bilgilendirmek, yani onların hem belki cebine hitap edecek bazı projeler ortaya koymak herhalde orta ve uzun vadede etkisini gösterecektir diye düşünüyorum. Çünkü günün sonunda aslında biz gıda enflasyonunu bile konuşurken işin temelinde yine bu kayıp, atık ya da israflar da var.
Kesinlikle. Çok haklısınız. Biz de bunu nasıl yaparızı epey bir düşündük açıkçası. O yüzden bu kampanyaya girdik. İlk başta bir farkındalık, sonra bir bilinçlendirmeyi oluşturalım diye. Bunun için hakikaten yaşayan bir web sayfamız var. gıdanikoru.com. Buraya izleyicilerimizden herkesin girip buradaki yayınlara, tariflere bakmasını rica ediyorum. Çünkü 38 tane canlı yayın, 17 tane tarif burada yer alıyor ki bugüne kadar web sayfasının ziyaretçi sayısı 21 milyona ulaştı.
Harika.
Tabii 21 milyon kişiye ulaştığımız anlamına gelmese bile ciddi rakamda bir kitleye ulaştığımızı düşünüyorum. Ama bunun bir reklamının, paylaşımının çeşitli ortamlarda gündem yapılmasına da ihtiyacımız var. Bu arada sizlerden de naçizane talebimiz bu. Özellikle televizyonlarda bunlara yer verilmesi çok önemli. Biz bunu kampanyamız kapsamında olabildiğince yapmaya çalışıyoruz ama medya sektörü bizim bütçelerimizin çok üstünde. Yani biz bunu biraz da gönüllülük esasıyla da yürütmeye çalışıyoruz. O yüzden sizlerin desteği, paylaşımları bizim açımızdan çok önemli. Her zaman bunları paylaşmak, anlatmak için hazır ve nazır sizlerden gelecek teklifleri bekliyoruz.
Önemli bir konu.
Gerekli dokümantasyonu sağlamaya hazırız.
Harika. Bu aslında bir sosyal sorumluluk projesi. Herkesin içinde bulunması gereken, elini taşın altına koyması gereken bir proje diye düşünüyorum ben de. Elimizden geldiğince tabii ki bu konulara yer vereceğiz. Şimdi bu projede ortak akıldan bahsettiniz Türkiye özelinde. Bu hakikaten önemli çünkü hani hem projenin ayaklarının yere basması hem etkinliğinin etki alanının daha fazla olmasında bütüncül yaklaşmak ve ortak akıl önemli. İşte bu dünyanın da meselesi yani. Dünyada yıllardır bu konu konuşuluyor Türkiye'de olduğu gibi. Ama konuşmanın ötesinde işte kendine artık bunu dert edinen ülkelerin sayısı da artmaya başladı. Bu çalışmalar yapılırken ilham aldığınız ya da gördüğünüz, model aldığınız ülkelerde var mıydı? Çünkü sonuçta ülke bazında da başarılı sonuçlar var diye tahmin ediyorum. Kimisi işte bunu satış aşamasında yapıyor uygulamalarını, kimisi lojistik tarafında yapıyor, kimisi de nihai tüketici tarafında. Nedir oradaki durum?
Elbette FAO ile birlikte çalışmamızın temel amaçlarından bir tanesi uluslararası bilgiye ve örneklere tam odağından ulaşabilmekti. Dolayısıyla bu çalışmaları yaparken evet ilham aldığımız ülkeler vardı ama güzel bir noktaya değindiniz. Tek bir ülke olarak bunu değerlendirmek mümkün değil. Her ülkenin başarılı olduğu ve faaliyete geçirdiği ya da uyguladığı, katma değer kazandırdığı alanlar var. Topyekun da belki tek bir örnek olarak değerlendiremesek de Amerika, İngiltere, Kanada ve Yeni Zelanda gibi ülkeler aslında bu alanda çok daha başarılı çözümlere ulaşmış. Dediğim gibi tek bir çözüm yeterli değil. Siz kendi ihtiyaçlarınıza doğru uygun olarak o alandaki çözümü araştırmak durumundasınız. Dolayısıyla hani bunların mevzuatlarını da tabii inceledik. Yani ülkemizde sadece farkındalıkla değil, devlet eliyle de yapılması gereken bir takım çalışmalar var. Onları da gündemimize aldık. Mesela bunlardan bir tanesi de gıda bankacılığının yaygınlaştırılması. Bunun için çok güzel örnekler var. O örnekleri de uyguladık. Sektörle de paylaşıyoruz. Hali hazırda zaten ülkemizde gıda bankacılığını uygulayan sivil toplum kuruluşları var. Onlarla düzenli temas halindeyiz. Onların geri bildirimleri bizim için çok önemli. Çünkü yapacağımız hareketleri biz oturduğumuz yerden tespit etmemiz kolay değil. Evet, masanın bu tarafında siz farklı şeyleri bilip takip ediyorsunuz ama sahayı bilenlerden öğrenerek yol almak size çok fazla zaman kazandırıyor. Yani bunu yol alırken öğrenmektense başta bilgileri toparlayıp ona göre somut adımlar atmak bizim için son derece önemli. Diğer ülkelerle ilgili dediğinizde sadece şunu söylemek istiyorum. Gene bu gıda kayıp ve israflarıyla ilgili ekonomik boyutunu ortaya koymak açısından Amerika şöyle bir hesaplama yapmış. Önümüzdeki 10 yılda yılda 14 milyar dolar gıda kayıp ve israflarına yönelik yatırım yapılır ise her yıl 45 milyon ton biz israfı azaltıyoruz. Buna karşılık da yıllık 73 milyar dolar net kazanç elde ediyoruz. Yani 14 milyar dolar yatırdınız, 73 milyar dolar net kazanç elde ettiniz. Ne yaptınız? Yatırımınızın 5 katını kazandınız. Bu çok basit bir hesaplamayla böyle.
Çok iyi.
Diğer taraftan her yıl sera gazı emisyonlarını 75 milyon metrik ton azaltıyorsunuz. 45 milyon ton gıdanın israf edilmesini önleyerek. Ne yapıyor? 4 trilyon galon suyun kurtarılması. Diğer tarafta eşittir başka bir ifadeyle ihtiyaç sahiplerine 4 milyar öğün yemeğin dağıtılması. Aslında biz gıda kayıp ve israflarını çözdüğümüz zaman yine matematiksel bir hesapla baktığımızda açlığa son veriyoruz.
Çok çok önemli.
Bunun devamında Türkiye özeline geldiğimizde de Türkiye'deki gıda kayıp ve israf oranına baktığımızda bu da yılda 18.8 milyon tona geliyor. Türkiye'nin gıda sektöründeki cirosunu 500 milyar olarak düşünürsek, bu israfın %2'sini kurtarırsak biz yılda 10 milyar Türk lirası kazanmış oluyoruz. Yani kayıptan kazanç gibi düşünebiliriz. Siz bir hedeften bahsetmiştiniz. Hı hı. Mesela %2. Belki %2 böyle ortaya koyduğunuzda çok büyük bir hedef gibi gözükmese de rakamsal ve finansal olarak ortaya koyduğunuzda çok ciddi rakamları, çok ciddi boyutları ulaşıyor.
Çok doğru. Şimdi bu hep programlarda söylüyoruz. Pandemi süreci bize aslında çok şey öğretti her alanda ama özellikle tarım ve gıda tarafında bayağı bir ders çıkartmamız gerekiyor. Çıkartıyoruz, daha da çıkartmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu değindiğiniz meseleler iki açıdan önemli. Genelde bu kavramlar biraz Türkiye'de karıştırılıyor ama gıda güvencesi ve gıda güvenliği. Yani işin nicelik tarafı ve nitelik tarafı birbirini tamamlayan şeyler. Ben biraz belki eksik söyledim yayının içinde tüketicilere çok iş düşüyor, bilinç, farkındalık açısından dedim ama aslında işin temelinde de üreticiler var. İş üretimden başlıyor, üretici çiftçilerimizden başlıyor. Son tüketiciye kadar o değer zincirinin tüm halkalarında galiba o farkındalığa ihtiyaç var.
Kesinlikle. Zaten biz Tarım ve Orman Bakanlığı olarak aslında görev alanımız tarladan sofraya baktığınızda. Ama biz bu işe gönül verdik, sahip çıktık. FAO gibi bir uluslararası örgütü de yanımıza aldık. Ve biz bunun hem öncesi için alınacak aksiyonlarda sahadayız hem de sonrası için yapılacaklarda da sahada olup koordine ediyoruz. Yoksa bu topyekun hepimizin başarısıyla sonuçlanacak bir süreç. Daha öncesi için de yani tarladan sofraya gelen süreçteki kayıpları önlemeye yönelik de farkındalığın ardından sahada çalışmalara başlıyoruz. Bu önümüzdeki bir yıl içinde. Yani 2021 yılı içerisinde aslında ciddi faaliyetler yapacağız. Özellikle de sahadaki kaybı önlemeye yönelik bilgilendirme, bilinçlendirme, soğutma ya da işte dondurma depolamalarının ya da kurutma depolamalarının iyileştirilmesi, hallerdeki atıkların azaltılması ki bu konuda Belediyeler Birliği ile de çok ciddi ve yakından çalışma fırsatı bulduk. Onları da paydaş olarak kampanyamıza aldık. Onun dışında perakende sektörüyle de yakın çalışıyoruz. Bilmiyorum, bir tüketici olarak marketlere gittiğinizde, isim vermek istemiyorum, bazı reyonlar göreceksiniz. Tavsiye edilen tüketim tarihi yaklaşmış ürünlerin ayrı bir birimlerde %25 oranında daha düşük fiyatta satıldığını göreceksiniz. Bunlar hızlı tüketim için bizim perakende sektörüyle yakın çalışmamız sonucunda bunu sağladık. Diğer taraftan şekli bozuk gıdaların da ayrı bir reyonda değerlendirilip hatta %50'ler oranında satıldığını göreceksiniz. Buradaki tabelalarda ya da paylaşılan reyonlarda diyeyim, hepsinde gıdanı koru kampanyasına destek veriyoruz diye de yazar. Bunu da bir farkındalık olsun diyerekten de kullandırıyoruz.
Çok güzel, harika projeler bunlar. Hatta geçen günlerde bir bülten elime ulaştı. FAO'dan, yanlış hatırlamıyorsam FAO'dan geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı ve bir şirketle işbirliğiyle HoReCa sektöründe de galiba gıda israfıyla ilgili bir mücadele için işbirliği görüşmeleri var. Tabii ki bu dönem pandemiden dolayı hizmet sektörü oldukça zor bir durumda. İnşallah en kısa sürede bu süreci atlatacağız ama normale döndüğümüzde benim en çok dikkatimi çeken şey de özellikle otellerde, o her şey dahil sistemde, açık büfelerdeki israftı. Yani insan görünce gerçekten üzülüyor. Ya da ne bileyim işte, evet, bizim kültürümüzde sofranın zenginliği, çeşitliliği çok önemlidir ama o Van kahvaltısı diye tırnak içerisinde şey yok da böyle yiyemeyeceğimiz kadar ürünü görüp de sonra büyük çoğunluğun çöpe gittiğini görmek beni gerçekten üzüyordu. Herhalde o taraflarda bayağı bir yapılacak işler var gibi geliyor.
Var, çok güzel bir konuya değindiniz. HoReCa sektörü hakikaten bizim şu anda en çok içimizi yakan bölge diyeyim. Buna turizmi de dahil etmek lazım tabii. Ama burada da bir farklı bir takım beklentiler ve yaklaşımlar var. O yüzden biz HoReCa sektörüne kayıp ve israfa yönelik bir sertifikalandırma süreci getiriyoruz. Yani orada hem bir farkındalık yaratalım, mesela stickerlar hazırladık. Bu restoranlara, kafelere bunları dağıtıyoruz ama tabii şu anda bunun bir görünürlülüğü yok. Daha yeni açıldı sektör. Onlar herkes camına, kasasına vesairesine bunları koyacak. Bizim gıda denetçilerimiz, bakanlığın gıda denetçileri, bu konudaki farkındalığı arttırmak için de her gittikleri yerlerde bunu paylaşacaklar. Ayrıca diğer bir çalışmamızda TSE ile birlikte bu gıda işletmelerine gıda israfını azaltacak kontrol listeleri ve kılavuzlar hazırlıyoruz. Kendileriyle bir de bunları paylaşacağız. Diğer taraftan da tabii gıda bankacılığı sistemini de yaygın hale getirmek için elimizden geleni yapıyoruz ki yeni ekonomik pakette bu önemli bir başlık olarak da yer alınacak.
Harika. Bunlar güzel projeler. Umarız en kısa sürede çıktılarını da görürüz. Tabii ki uzun soluklu projeler bunlar. Bugünden yarına bir şeyleri somut olarak görmek belki kolay değil ama orta ve uzun vadede bu mesele bugün bizim meselemiz gibi olsa da aslında yarın çocuklarımızın, geleceğin meselesi. Hep konuştuğumuz ve söylediğimiz şey o. Hani bu kaynaklar topraktan suya kadar, tohumdan işte birçok değerimiz bize miras değil, emanet. Biz sadece gelecek nesillere bunu aktarmakla yükümlüyüz. Onu da doğru şekilde yapmamız gerekiyor. Hele hele bir de sizler de sonuç itibariyle üreticilerle bir arada olan, direkt bağlantı olan bir bakanlıkta görev aldığınız için, bizler de işte medya olarak üreticilerle sahada bir arada olduğumuz için, orada verilen emeğin karşılığında çıkan ürünün heba olması, ziyan olması gerçekten insanı üzüyor gördüğü zaman. Gerçekten çok zor şartlarda üretiliyor bu ürünler. Çok emek veriliyor ve o emeğin karşılığı da çöp olmamalı. Sağlıklı bir gıda olarak insana erişmeli diye düşünüyorum ben. O yüzden çok önemsiyorum bu projeleri. Çok teşekkür ediyorum yayına verdiğiniz katkılardan dolayı. Eklemek istediğiniz başka son cümleleriniz varsa alabilirim onu.
Ben de size teşekkür ediyorum İrfan Bey, bana bu fırsatı tanıdığınız için. Şunu söylemek isterim, hakikaten farkındalık çok önemli bir şey. Ben bunu işin içine girdiğim zaman bunu gördüm. Bir birey olarak bu rakamlar önüme geldiğinde, arkadaşlarımla birlikte çalıştığımda ve bu süreci topluma anlatmak için bir takım görseller kullanıldığında vesaire, Şimdi inanın tabağımdaki yemeğe baktığımda ben böyle hani tabağımda yemek falan bırakamıyorum. Ciddi bir davranış değişikliği oluştu bende. Yemeğime fazla yemek konulduğu zaman da inanılmaz rahatsız oluyorum. Şu anda ailede aykırı insan durumuna düştüm. Böyle sürekli işte onu istemem, bunu yemem. Ya sen de az yiyorsun diyorlar. Hayır diyorum ben. Yemem gerektiğini alıyorum ve onu yiyorum. Yani lütfen bana fazla yemek koymayın. Çöpe gittiği zaman içimiz acıyor. Gerçekten bu bahsettiğiniz şey çok önemli. Bunu biz kendi içimizde sindirirsek zaten davranış biçimimize de çok rahat yansıtırız. Şöyle bir cümleyle bitirmek isterim. Biz Türkiye olarak bazen eleştiriliyoruz. Bazı konularda geç kaldık diye. Bu konuda inanın geç kalmadık ve dünyaya paralel hareket ediyoruz. Ben bunu çok net bir şekilde söylerim ve arkasında da dururum. Çünkü 2019 yılında ilk defa Birleşmiş Milletler Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü'nü ilan etti. Bu kadar önemli bir konu. Yıllardır dünya gündeminde olmasına rağmen Dünya Çevre Günü var, Dünya Su Günü var. Ama ilk defa 2019 yılında aldığı kararla bunu gündeme getirdi ve 2020 yılında da ilk kutlamasını yaptı. Ve o güne de biz Türkiye olarak Sayın Bakanımız nezdinde katıldık, onur konuyduk ve yaptığımız çalışmaları paylaştık. Dolayısıyla bu yapılan çalışmalar sadece ülkemizde değil, bölgemizde de ciddi anlamda rol model olarak önümüzdeki günlerde karşımıza çıkacak. Bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum. Paylaştığınız bilgilerden dolayı umarım dediğimiz gibi bu projeler sadece Türkiye'yle de sınırlı kalmaz. Tüm dünyada yayılır, gelişir ve etkisini, olumlu etkilerini hep birlikte görürüz. Bugün Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan'la birlikte tarım ve gıdaya kayıp, atık ve israf boyutuyla baktık. Dediğimiz gibi işin ekonomik tarafı olduğu kadar sosyal boyutu, çevre boyutu, sağlık boyutu var. Ve bu konulara artık daha fazla kafa yorulması gerektiği sonucunda hep birlikte zaten yaşadığımız bu pandemi sürecinde görüyoruz. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz.